Ayrım 16.
Kapı tokmağındaki yüzük. Gerçekten de Anadolu'da kapıyla mesaj verme geleneğinin kökleri hayli eski. Örnek, kapı tokmakları. Bir evdeki kızların bekar mı, dul mu olduğunun işareti bile kapı tokmaklarıyla veriliyordu. Meraklısı, el formundaki tokmağın parmağında yüzük olup olmadığına bakıyordu. Paşa kapılarında iç içe iki tokmak bulunuyordu. Ortadaki küçük ve ince sesli tokmağı kadın misafirler, halkanın dışındaki büyük ve kalın sesli tokmağı da erkek misafirler çalıyordu. Kapının iki kanadındaki halkalar bir kurdeleyle birbirine tutturulmuşsa evde kimse yok demekti. Anadolu kapı tokmakları hakkında yüksek lisans tezi hazırlayan Marmara Üniversitesi'nden Aydan Bir Devrim'in bulguları bunlar. Bir Devrim, kapıların Anadolu'da onur birimi olduğunu, ev halkının saygınlığıyla bütünleştiğini saptamış. Zenginin kapı tokmağı kallavidir, ağırdır, süslüdür, pirinçtendir. Vurulduğu zaman tak tak diye ses çıkartarak misafirin geldiğini haber verir. Kapıya yakışır şekilde görkemlidir. Fakirin kapı tokmağı ise vurulduğu zaman tık tık diye ses çıkarır. Sadedir, mütevazidir, boynu büküktür. Basit, sarkık demirden veya halkadan yapılmıştır. Gerçi o kapı tokmakları tarihe karıştı ama kapılar evde yaşayanların sosyal durumunu yansıtmayı sürdürdü. Eskiden güçlü ve zengin olanlar evlerine ihtişamlı kapılar yaptırırdı. Bugün ise zenginler kaliteli ama daha sade görünümlü kapıları tercih ediyor. Alt gelir grubu ise zenginlerin tersine gösterişli kapıları beğenir oldu. Nitekim çelik kapı satıcıları artık müşterilerin kapı tercihlerini tiplerine bakarak onlar konuşmadan önce kestirebiliyor. Zengin tabaka içi çelik, dışı ahşap olan sade modelleri istiyor. Memurlar, parası az olanları ise gösterişli, renkli çelik kapıları beğeniyor. Anka, ahşap ve çelik mamullerinden Serdar Yıldırım'ın bu gözlemini doğrulamak için kenar semtlerdeki binalara şöyle bir göz atmak yeterli. Oralarda kapılar ve binalar birbiriyle tam bir çelişki halinde. Binalar yıkık dökük, girişler izbe. Dairelerin kapıları ise muhteşem. Bakır işlemeli çiçek motifleri mi ararsınız yoksa rengarenk olanları mı? Lüks semtlerde ise durum tamamen farklı. Yapıların görkemi ile dairelerin giriş kapıları uyum içinde. Kapılar çoğunlukla çelik ama ahşap kaplı, sade bir havada. Neden böyle? Ada Kentliyim dergisi yönetmeni Bülent Tanık bu durumu Yaldız Şimşek ilişkisiyle açıkladı. Şimşekleri çekmemek üzere yaldızı azaltma ihtiyacı. Kapının yaldızı karşısındaki tahrik ediyor. Çok süslü kapı içeride bir şey var mesajı veriyor. Tabii beğeni düzeyi de kapı tercihini etkiliyor. Tanık bir noktaya dikkat çekti. Eskinin komşuluk ilişkilerini evde zor durumda olanlara yardım için omuzlanıp kırılan kapıları anımsattı. Şofben gazından zehirlenen bir insanın çelik kapısının kırılmaması iyi mi kötü mü? Bir yangın durumunda içerideki kişi nasıl kurtulacak? Öyle ya, kimi zaman da kapının dışarıdan açılabilir olması gerekti. İsrail'i kapı ihracı. Zaten kapıların sadece savunma amaçlı kullanımı ilkel bir yaklaşım. İlk çağlarda konut girişleri estetikten uzaktı. Savunulması kolay olsun diye yalnızca giriş çıkışı sağlayan küçük delikler olarak inşa ediliyordu. İnsanlık ve mimarlık geliştikçe kapılarda işlevin yanı sıra estetik kaygılar ön plana çıktı. O nedenledir ki Avrupa ülkelerinde, Amerika'da çelik kapı kullanımı Türkiye'deki kadar yaygın değil. Tam tersine oralarda estetik kaygıların ön planda tutulduğu vitraylarla bezenmiş zarif kapılar gözde. Kapıların acil durumlarda çıkışı kolaylaştırması gereken bir yapı elemanı olduğu unutulmuş değil. Zaten güvenlik için başka aygıtlar kullanılıyor. Elektronik sistemler, alarm gibi. Kaldı ki çelik kapıların güvenliği ne kadar sağladığı da şüpheli. Hırsızlık davalarında bilirkişilik yapan bir çilingir, "Dikkat ettim, hep çelik kapılı evler soyuluyor," dedi. Bunun birinci nedeni milyonlar döküp çelik kapı yaptıranların çoğunun kapıyı kilitlemeyi unutmasıymış. İkinci nedeni de piyasayı, kalitenin fiyata kurban edildiği çelik kapıların kaplamasıymış. Ucuz olması için çelik gövdeyi iyice inceltmişler. Hatta sadece çerçevesi çelik olan ahşap kapılar bile yapılıyormuş. Sahtekarlık anlaşılmasın diye de sadece dürbün deliğinin etrafına çelik bir parça konuyormuş. Kapının takıldığı kasanın içi de beton yerine köpükle doldurulunca hırsızların işi epeyce kolaylaşıyormuş. İnce bir krikoyu kapının altına koyup kapıyı esnetiyor ve parmaklarıyla itip içeri giriyorlarmış. En fazla 2 dakika sürüyormuş bu işlem. Hırsızların bu becerisi asıl darbeyi Kayseri'nin imajına vurmuş. Yakın zamana değin nasıl çelik kasalar Gaziantep'le bütünleşmişse, çelik kapı denince de Kayseri akla geliyordu. Çelik kapılar 1990'ların başında önce Kayseri'de üretilmiş, oradan tüm Türkiye'ye yayılmıştı. İstanbul ve Ankara'da köklü büyük firmalarda bu işe yönelmişti. Talep artınca Kayseri'deki bazı firmalar standardı düşürmüş. O zaman kentteki öbür firmalar zorda kalmış. Kayseri kapısının adı gölgelenmiş. Sonuçta kimi firmalar elenirken kimileri daha da büyüdü. İç piyasayla yetinmeyen büyükler ihracata başladılar. Kazakistan, Azerbaycan ve tabii İsrail. Çelik Türk kapılarına ilgi gösterdi. Çelik kapılar eskisiyle kıyaslanmayacak oranda güçlendi. Çelik giderek kalınlaştı. 18 noktadan duvara girip kapıyı aşılmaz hale getiren kilit sistemleri icat edildi. İnsanların güvenlik kaygısı arttıkça ahşap kapılar söküldü. Türkiye çelik kapılı ülke oldu. Erzurumspor'un şampiyonluk öyküsü. 30 yıllık rüyanın düğünü. Şampiyon Erzurumspor'un kente dönüşü görülmeye değerdi. Tüm kent ayağa kalkmış, yaşlı, genç, çocuk, herkes caddelere dökülmüştü. Gözyaşları ve sevinç çığlıkları birbirine karışıyordu. Mahtaplar patlıyor, futbolcular omuzlara alınıyordu. En çok duyulan sözcükler tarih, destan, kahramanlar, zafer ve dadaştı. Yaşanan sıradan bir futbol kutlaması değildi. Bir kentin zafer günüydü. Bu kent yıllardır susadığı başarıyı futbol takımında yakalamıştı. Caddelere asılan mavi beyaz pankartlar tüm Erzurumluların hırsını dile getiriyordu. Silkin falan döken, dök başındaki karını, dadaş birinci lige çıktı, göster vakarını. Gerçekten inanıyorlardı. Erzurumspor'un başarısı Palandöken'i bile titretecek bir destandı. Erzurumspor, Erzurum aleyhindeki tüm kötü laflara toptan cevap vermişti. Ağzı olan konuştu. Ahanda çıktık cırlasız. Yerel şiveyle yazılan bu pankart rakiplerini işte geldik cırlarin diye küçümsüyordu. Her tarafı mavi beyazla süsleyen öbür pankartlarda fanatik taraftarlık doğulu aşk anlayışıyla bütünleşmişti. Seni sevmek yalansa ben doğruyu istemiyorum. Gülü solana seni ölene kadar seviyorum. Türkiye Türkiye duy sesimizi, bu dadaşın ayak sesi. Erzurumspor için yazılan marş da aynı anlayışı seslendiriyordu. Ölümüne bu sevda, ikinci lige elveda, birinci lige merhaba. Şampiyonsun şampiyon dadaşım. Şampiyonluk için az beklememişlerdi. Erzurumspor'un kuruluş öyküsü tam 30 yıl öncesine dayanıyordu. Birincilik ve şampiyonluk 30 yıllık bir rüyaydı. Gök mavi, kar beyaz. Hükümet 1968 yılında şehir takımlarının 3. lige alınmasını kararlaştırmıştı. Bu karar Erzurum'u da hareketlendirmiş, kentin ileri gelenleri bir futbol takımı kurmak için toplantılara başlamışlardı. Azizliğe ve Palandöken spor kulüplerinin adını değiştirme fikri destek bulmadı. Yeni bir takım kurup Erzurumspor adını verme kararı alındı. Takımın renkleri ne olacaktı? Renkler çok tartışıldı. Bu sırada bir öneri geldi. Erzurum'da gök mavi, karlar beyaz değil mi? Takımda mavi beyaz olsun. Bu fikri toplantıdaki herkes gönülden destekledi. Mavi beyaz formalar hazırlandı, komşu illerden futbolcular bulunup takım kuruldu. İlk başkanlığı CHP'li belediye başkanı Hilmi Nalbantoğlu üstlendi. Yönetime tüm partilerden temsilciler alındı. Ancak Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak ve Beden Terbiyesi Genel Müdürü Ulvi Yenal sorun çıkardılar. Erzurum Spor'u 3. Ligi alma sözlerini unuttular. Gerekçeleri de Erzurum'un soğuğu ve ulaşımın güçlüğüydü. Erzurumlular itiraz ettiler. Soğuk, bir futbol takımının 3. Ligi alınmaması için gerekçe olabilir miydi? Kentte havaalanı olduğunu hatırlattılar. Artık 20. yüzyıldayız dediler. Erzurum'un soğuğu yüzyıllar önce gerçekten problemdi. Bu yüzden Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinde Erzurum'u anlatırken bazıları Erzulum derler diyordu. Erzurum'un borası, tipisi, yağmuru ve soğuğu meşhurdur. Halkın ağzında şöyle bir fıkra vardır. Bir dervişe nereden geliyorsun demişler. Kar rahmetinden geliyorum demiş. O ne diyardır demişler. Soğuktan Erzulum olan Erzurum'dur demiş. Orada yaz olduğuna rast geldin mi demişler. Vallahi 11 ay 29 gün sakin oldum. Halk hep yaz gelecek dedi. Ben görmedim demiş. Rusların ünlü yazarı Pushkin de Erzurum'u soğuğuyla anıyordu. Kenti istila eden Rus ordusuyla birlikte 1829'da Erzurum'a gelen Pushkin anılarında kenti birkaç cümleyle tanımlıyordu. Sert bir iklimi var buranın. Kent denizden 7000 ayak yükseklikte bir vadiye kurulmuş. Çevredeki dağlar yılın büyük bir yarısında karla örtülüdür. Ormansız fakat verimli bir toprağı var. Her yandan kaynaklar fışkırıyor, her yerde su kemerlerine rastlıyorsunuz. Erzurum'da çeşmeden bol bir şey yok. Her birinin üstünde bir zincire bağlı teneke taslar asılı. İnançlı Müslümanlar bu taslardan su içiyor, Tanrı'ya şükürler ediyor. Pushkin kentin yoksulluğundan söz ediyordu. Haçlı seferleri sırasında kullanılan Asya görkemi kavramının artık kalmadığını vurguluyordu. Bugün Asya yoksulluğundan, Asya ilkelliğinden söz edilebilir ancak. Görkem hiç kuşkusuz Avrupa'nın sahip olduğu bir şeydir artık. Pskov ilinin ilk taşra kentindeki küçük bir bakkal dükkanında bulabileceğiniz her şey, Erzurum'da dünyanın parasını dökseniz satın alamazsınız. Lige talimatla giriş. Pushkin'in satırlarına yansıyan Erzurum, 150 yıl sonra da aynı karakteristik özelliklerini koruyordu. 1968 yılındaki Erzurum'da gelişmiş kentler sıralamasına girememişti. Erzurum Spor'u kuranların asıl amacı da futbolu kentin kalkınmasında bir araç olarak kullanmaktı. Ama kentteki soğuğu gerekçe gösteren Futbol Federasyonu'nu ikna edemediler. O dönemde Adalet Partisi hükümetteydi. CHP'li Başkan Nalbantoğlu, Başkanlığı Adalet Partisi Erzurum İl Başkanı Ali Sırrı Kuşkay'a devretti. Kuşkay bir heyet oluşturdu ve Erzurumlu Devlet Bakanı Turhan Bilgin'in yardımıyla Başbakan Süleyman Demirel'i ziyaret etti. Demirel dadaşları dinledikten sonra federasyona talimat verdi. Erzurum Spor'u 3. Lig'e alın. Böylece sorun çözüldü. Erzurum Spor 3. Lig'de top koşturmaya başladı. Takımdaki oyunculardan hiçbiri daha önce profesyonel ligde oynamamıştı. İlk maçta Kumbara Edip, Apollo Necmettin, Gobazı Ahmet, Ağrı Dağı Nihat, Kap Fikret gibi lakaplarla anılan futbolcuların bacakları titriyordu. Elazığ Spor'la yapılan karşılaşmada hakem penaltı düdüğünü çalınca Erzurum Sporlu futbolcular heyecandan Elazığ kalesi önüne yattılar. Tabii bu kadar heyecanlanınca penaltıyı gole çevirmeleri de mümkün olamadı. Sahadan mağlup ayrıldılar. Üçüncü lige alışmaları fazla zaman almadı. 1971-1972 sezonunda namağlup şampiyon oldular. İlk yıl ikinci ligde tutunamadılar. Ertesi yıl yeniden üçüncü lige düştüler. Bir yıl sonra şampiyon olduklarında talihsizlik yakalarını bırakmadı. O yıl ikinci ve üçüncü lig birleştirildiği için yerlerinde saymış oldular. İkinci lige geri dönmemek üzere çıkışları 1977-1978 sezonunu buldu. Erzurumspor ikinci ligde en uzun süre kalan takım oldu. 20 yıl boyunca başa güreşti, birçok sezonda şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Takımın bir türlü birinci lig kapısını açamaması Erzurumluların moralini bozuyordu. Kentte bir bıkkınlık başlamıştı. Erzurumspor'un kredisi tükenmişti. Takıma yardım için eller cebe zor giriyordu. Kimileri veriyoruz veriyoruz olmuyor diyorlardı. 1998 yılındaki play-off maçlarına kadar da aynı hava sürdü. Disiplinli, ısrarlı çabalar play-off maçlarında sonuç vermeye başladı. Erzurumspor girdiği her maçtan galibiyetle ayrıldı. Denizlispor'u Denizli'de yenmesi Erzurumluların silkinmesine neden oldu. Artık hava dönmüş, Erzurumspor şampiyonluk rotasına girmişti. Bir sonraki hafta Zeytinburnu'nu yenen Erzurumspor şampiyonluğu İstanbul'da ilan etti. O gün Erzurum'da sevinç patlaması yaşandı. Binalar birdenbire mavi beyazla donandı, herkes sokağa döküldü. Maytaplar, silahlar Erzurumspor için patladı. Hatta o gün Roma'da olan Sinan Baydar adlı Erzurumlu bu coşkuya oradan katıldı. Şampiyonluk haberini telefonla öğrenince 3 arkadaşını da yanına alıp motosikletle Roma'da zafer turu attı. Kentin beklentisi. Futbol günahtır anlayışı artık çok gerilerde kalmıştı. Naim Hoca bile maçlara gidiyor, bazen heyecanla bağırıyordu. Ey Ademoğlu yandan savuş. Ellem gullem yapmayın. Bazen de sahada olanları anlamıyor, yanındakilere soruyordu. Bizim takım hangisi? Uşak golü kim attı? Kentin en renkli simalarından biri Naim Hoca'ydı. Vaazlarını dinleyenler gülmekten kırılıyorlardı. Karadeniz'in oflu hocası gibi esprisi ve seveni bol bir din adamıydı. Naim Hoca'nın maçlara gidişi kentteki muhafazakar çevrelerin futbola bakışının da bir göstergesiydi. Eskiden günah olduğunu söyleyenler Erzurumspor'u desteklemeye başlamıştı. Bunun en büyük nedeni de ekonomik beklentilerdi. Erzurumspor bir futbol takımı değil, 300 bin nüfusu bir kentin kurtarıcısı olarak görülüyordu. Futbol takımlarının birinci lige çıkması, sokaktaki insana da kentin ileri gelenlerine de güzel rüyalar gördürüyordu. Erzurumspor Başkanı Cemal Polat, Erzurum ihya olacak derken yüzündeki çizgiler mutluluk sinyalleri veriyordu. Erzurumspor, işsizlik, geri kalmışlık sorunlarını çözümünde bir araç. Bu aracı kullanabilirsek ekonomik girdiler çoğalır, turizm hareketlenir. İş adamı Yılmaz Kuşkay'da, birincilik takımlarının binlerce taraftarının kente geleceği inancındaydı. Hizmet sektörü hareketlenecek diyor ve ekliyordu. Türkiye'nin Erzurum'a ilgisi artacak, Erzurum'un adı duyulacak. Taksi şoförü de, at arabacısı da aynı beklenti içindeydi. Şoför Ahmet İgit, müşterilerin kuyruğa girdiğini görüyordu. Şehirde canlılık olur, oteller lokantalar dolar, biz de iş yaparız. Kahvenin önündeki kürsülere oturmuş, kıtlama şekerle çay içen arkadaşı Mikail Şahin, arkadaşına destek veriyordu. Erzurum'a çok şey gelecek, biz gariban insanlarız, ekmeğimizin peşindeyiz. Sadece bir Erzurumlu itiraz ediyordu bu sohbette söylenenlere. Bu para değil, gurur meselesi. Palandöken ne getirdi ki, o bir şey getirsin diyordu Sabahattin Yusuf. Oysa o bir işsizdi. Az ötedeki at arabacısı Necati Demir, Erzurumspor'un hiçbir maçını kaçırmayan bir taraftardı. Günlük kazancı 2-3 milyon liraydı Demir'in ama ona göre de futbol bir memleket meselesiydi. Erzurum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Gıyasettin Yüksel de 1. Lig'in kenti kalkındıracağından çok emindi. Konuşurken gözlerinin içi gülüyordu. Erzurumspor bizi batılılarla tanıştıracak. Erzurum Sosyal Faaliyet Merkezi olacak. Erzurum'dan büyük şehirlere göç duracak. Hemşehrilerin yardımseferberliği. Erzurum'da kış turizminin öncü kuvveti durumundaki Dedeman Palandöken Oteli'nin genel müdürü Salim Yançın da şampiyonluk haberine çok sevinmişti. Birinci ligin kış turizmi açısından yararlı olacağını umuyordu. Artık uçak seferleri daha az iptal edilecek. Birinci lig takımları ile birlikte Erzurum'a taraftarları da gelecek ve Erzurum kabuğundan çıkacak. Yalçın, kentin kabuğundan kurtulmasının Palandöken'deki 12 kilometre uzunluğundaki dünyanın en uzun kayak pistinin yabancı turistin gelmesi açısından önemine inanıyordu. Gerçekten de Erzurum'un kış turizmi merkezi olması hiç uzak bir gelecek değildi. Palandöken'de ondan fazla büyük otel yapımı için projeler uygulamaya girmişti. Erzurumlular da Palandöken'deki karın getireceklerinin farkındaydı. Erzurumspor'un eski yöneticilerinden Hamza Cimilli, Erzurum'u kalkındıracak iki zenginliği var diyordu. Birisi Palandöken'de kış turizmi, ikincisi Erzurumspor. Şampiyonluktan sonra asıl iş şimdi başladı. Önemli olan birincilikte kalmak. Birincilikte kalmanın yolu her zaman paradan geçiyordu. Bir yılda toplam 400 milyar lira harcayarak şampiyon olan Erzurumspor'a yeni sezonda milyarlar değil belki de trilyonlar gerekecek. Bu para nereden bulunacaktı? Cimilli bu işin külfetinin de büyük olduğunu bildiklerini vurguluyordu. Playoff'tan önce 250 bin lira vermeyenler şimdi 10 metrelik bayrak astı diye hatırlatıyordu. Artık takım tüm şehre mal oldu. Herkes yardım edecek. Asansör takım olup ligden düşüp çıkmak hepimizi kahreder. Erzurum dışındaki hemşehrilerimiz de yardım edecek. Sadece Cimilli değil, para yardımı söz konusu olunca tüm Erzurumluların aklına hemen Erzurum dışındaki zengin hemşehrileri geliyordu. Tüm Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Erzurumlu olduğunu hesaplıyorlardı. İstanbul'daki Erzurumlu sayısını da yüz binlerle ifade ediyorlardı. Şampiyonluk haberinin İstanbul'daki Erzurumluları hareketlendirdiğini anlatıyorlardı. Zengin iş adamı Hasan Özaydın'ın yardım toplamak için toplantıya çağırdığı isimlerin listesini gösteriyorlardı. Kimler yoktu ki? Adnan Polat, Fahrettin Aslan, Fikret Evyap. Erzurumlu iş adamları listesi böyle uzayıp gidiyordu.